Kayıp Gül, Serdar Özkan, 11. Ayrım. Önümüzdeki ağacın altına çöküp kaldılar. Oğlan adama, "Baba neden böyle oldu?" diye sordu. "İkimiz de yorgunluktan öleceğiz." "Çok konuşma," dedi babası oğlunun kafasına bir şamar patlatarak. "Yaya yolculuk hep böyle olur." "Ama bizim bir eşeğimiz vardı baba, hem de çok güçlü bir eşek." "Kapa çeneni," dedim sana. "Bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. İkimiz de eşeğin üstündeyken sen yoldan geçenlerin ne dediğini duymadın mı? Şu acımasızlığa bakın. Zavallı eşeğe ikisi birden binmişler demediler mi? Evet, sen de indirmiştin beni eşekten. Ama en azından sen rahattın baba. Yanımızdan geçen bir başkasının, merhametsiz adama bakın, kendi kurulmuş eşeğe çocuğunu süründürüyor dediğini duydun. Tanıyorum o adamı, ağzı gevşektir. Köyde bir duyulursa millet ne der sonra? Evet, sen eşekten inip beni bindirmiştin o zaman ama baba, en azından ben rahattım. Karşıdan gelenlerin kendi aralarında terbiyesize bak. Babası neredeyse yere yığılacak, kendi eşek üstünde diye konuştuklarını duydum. Benim yetiştirdiğim çocuğa kimse terbiyesiz diyemez. Gördüklerini bir anlatırlarsa millet ne der sonra? Ama baba, böylece ikimiz de yaya kaldık. Sus be akılsız çocuk, en azından milletin dilinden kurtulduk. Tam o sırada az ilerideki bir adam yanındakine, ahmaklara bak dedi, parmağıyla baba oğlu göstererek. Eşekleri var ama ikisi de yayan kat ettiler koca köy yolunu. Baba kıpkırmızı kesilmişti, çocuk ise gülümsüyordu. Sanırım anlaması gerekeni anlamıştı. Küçükler anlar. Çocuğun beni yanına alması için iyice azalmış olan kokumu bütün gücümle havaya saldım. Sultanın kokusunu alan çocuk hemen bana döndü. Çocuklar sultanın kokusunu iyi tanırlar çünkü. Hava iyice kararınca beni yerimden özenle sökerek eşeğin üstüne yerleştirdi. Ayrılmadan önce Venüs bana son kez bakarak, "Sarı çiçek," dedi. "Kokunu korumak için ayrıldığını söylüyorsun ama bütün kokun uçup gitmiş bile." O bunu söyler söylemez yapraklarımdan bir damla yaş süzüldü. Anladım ki o gece Venüs kokusunu tamamen kaybetmiş. Bir gül bir diğerinin aynasıdır çünkü. Bir diğerine baktığında ya kendi kokusunu ya da kendi kokusuzluğunu görür. Ertesi sabah beni fark eden babası eşeğe bir daha gereksiz şeyler yüklememesi konusunda oğlunu uyardı. Sonra da beni pazar yerine götürüp sattı. Uzun bir süre elden ele dolaştım ama sonunda bir gülsever tarafından kaybolmaya yüz tutmuş kokumu geri kazanmak üzere bahçenize yollandım. O günden beri çok mutluyum ama köy meydanından ayrılışımın yıl dönümlerinde Venüs'ü düşünmeden edemiyorum işte. Kısa bir sessizlik oldu. Eğer sözü bittiyse sarı çiçeğe bir şey söyleyebilir miyim diye sordu Diana. Tabii kızım, dedi Zeynep Hanım. Sarı çiçek, siz gerçek güller, yapay güllerin varlığından epey rahatsızlık duyuyor olmalısınız. Neden duyalım ki, dedi sarı çiçek Zeynep Hanım'ın ağzından. Yapay güllerin varlığı sahici güllerin değerini gösterir. Gerçeği değeri olmayan bir şeyin sahtesini yaparlar mı? Diana sarı çiçeğe katıldığını belirtircesine başını salladı. Ardından Zeynep Hanım'a dönerek, izninizle size bir şey sormak istiyorum, dedi. Sarı çiçeğin baba ve oğluyla ilgili anlattıklarını sanki bir yerlerden hatırlar gibiyim. Sanki çok eskiden annem buna benzer bir şeyler anlatmıştı bana. Sizce yanılıyor olabilir miyim? Yanıldığını sanmıyorum. Sarı çiçeğin yaşadığı bu olay bizde Nasrettin Hoca öyküsü olarak bilinir. Ama bizim hoca sarı çiçeğin anlattığı babaya pek benzemiyor. Çok daha duyarlı ve sevgi doludur o. Diana kafası karışmış bir şekilde bir açıklama bekliyormuş gibi Zeynep Hanım'a baktı. Bunda şaşılacak ne var kızım? Nasrettin Hoca'nın da gülleri vardı ve doğal olarak öykülerinin ilham kaynağı da onlardı. Zeynep Hanım ayağa kalktı. Evet, bugünlük bu kadar Diana. Yarınki ders sabah 5:57'de. 31. Ertesi sabah yine erkenden kalktı Diana. Uykusuzdu. İlk dersi düşünmekten geç saatlere kadar gözüne uyku girmemişti dün gece. Zeynep Hanım'ı düşünmüştü. Bahçeyi, sarı çiçeğin söylediklerini, gülleri duyma matematiğini. Düşündükleri zihnini epey meşgul etmişti ama öte yandan da derste öğrendiği formül ona biraz olsun teselli vermişti. Madem ki bu derste öğrendiği formül cevap olasılığı sayısız olan her soru için geçerliydi, o halde annesine ne olduğu sorusuna vereceği her cevap, Güller hangi şarkıyı söylüyor sorusuna vereceği cevaplar kadar doğru olabilirdi. Buna göre annesine ne olduğunu bilebilme ihtimali, Güller'in hangi şarkıyı söylediğini bilebilme ihtimaliyle aynıydı. Sıfır. İşte bu yüzden annesinin yok olduğunu düşünmesi anlamsızdı. En azından bunu fark etmesini sağladığı için ilk dersten memnun kalmıştı. İkinci derse zamanında varabilmek için acele ediyordu. Üstüne mavi bir tişört, altına da kemik rengi bir kot giydi. Neyse ki bugün saçıyla fazla uğraşmasına gerek yoktu. Dersin başlayacağı 5.57'den önce taburesinde olabilmek için merdivenlerden koşar adımlarla indi, geç kalmak üzereydi. Taburelerin oraya vardığında Zeynep Hanım'ın kendisinden önce yer aldığını gördü. Günaydın diyene saat kaç? Korkarak saatine baktı, 5.58 gösterdiğini görünce biraz rahatladı. Günaydın, 5.58. Evet, benim saatim geç kaldığını gösteriyor. Bu sabahki dersimiz sona ermiştir. Şaka yapıyor olmalı dedi içinden. Affedersiniz, bu konuda uyarmıştınız. Bir dakika bile olsa geç kalmamalıydım ama... Affedilecek bir şey yok kızım. Ben zaten Güller'i duyabiliyorum. Zaman senin zamanındı. Bugünkü dersin geri kalanını yarın akşam saat 18.19'a erteliyoruz. Şimdilik hoşça kal. Siz ciddi olamazsınız. Zeynep Hanım bir tepki vermedi. İnanamıyorum buna. Sabahın 5.30'unda kalktım. Sözünüzü dinleyip saçıma şekil vermedim. Jet hızıyla hazırlandım ve buraya koştum. Üstelik hevesle. Ve şimdi siz sadece bir dakika geç kaldığım için dersi iptal ettiğinizi söylüyorsunuz bana. Zeynep Hanım Diana'nın elinden nazikçe tutarak onu bahçe kapısına götürdü. Diğer eliyle bahçenin bir ucundan öbür ucuna doğru geniş bir kavis çizerek ''Şuraya bir bak'' dedi. ''Onlarca gül ağacı, yüzlerce gül, binlerce tomurcuk ve havadan fazla gül kokusu. Bu bahçeyi bugünkü haline getirmek seneler aldı ama değdi doğrusu. Muhteşem bir manzara değil mi? Tüm kalbimle katılıyorum size.'' Ama ne demeye çalıştığınızı tam, oysa bir bahçeyi bahçe yapan tohumlar bir dakikada serpilebilir. Bilirsin gördüğümüz en uzun düşler bile bir dakikadan daha az sürer. Kim bilir, belki de düşlerimizi gerçekleştirmek için bir ömür tüketmek zorunda olmadığımızı anlatmaya çalışıyorlar bize. Yaşadığımız her dakikanın gücünü anlatmaya çalışıyorlar. Az önce kaybettiğin o dakikayı bir daha asla yakalama şansı bulamayacaksın Diana. Bilemeyiz, belki de 21 Mayıs'ta 5.56'yı 5.58'e bağlayan o dakika, Güller'in sesini duyabileceğin bir dakikaydı. Diana odasına dönerken bu sabahki dersin aslında ertelenmediğini düşünüyordu. 32. Diana 1,5 gün otele kapanmaktan sıkılmamıştı çünkü aklı hep Mary ile meşguldü. Zeynep Hanım'a bu hafta içinde geleceğini söylediğine göre belki bugün, belki yarın ama en geç birkaç gün içinde karşılaşacaktı onunla. Bahçede geçirdiği zaman özellikle de sarı çiçeğin anlattıkları kendisi ve Mary hakkında derin düşüncelere dalmasına sebep olmuştu. Bu durum ikiziyle gerçekleşecek buluşmayı Diana için kolaylaştırmaktan çok zorlaştırıyordu kuşkusuz. Ama her şeye rağmen bir an önce Mary ile tanışmak istiyordu. Zeynep Hanım her zamanki gibi tam zamanında geldi. Bu akşam nasılsın kızım? Hemen bahçeye geçebiliriz. Sürpriz seni sabırsızlandırıyor olmalı. Bahçenin iç kısmına doğru ilerlemeye başladılar. Zeynep Hanım az sonra güllerden birinin önünde durup eğildi. Hayır o değil dedi Gül'e. Gül'ün yanından biraz uzaklaştıklarında Diana'ya döndü. Senin Mary olup olmadığını sordu da. Siz dün sarı çiçekle konuşurken soracaktım aslında ama aklımdan çıkıverdi. Bu bahçede sanki her şey Mary'nin ekseninde dönüyor gibi. Güller seneler önce bahçeye gelen birini nasıl bilebiliyorlar ki? Çiçeklerin ömrü 1-2 haftayı geçmese de gördüğün gül ağaçlarının çoğu Mary geldiğinde buradaydı. O zaman üzerlerinde bulunan güller ondan çok etkilenmiş. Hepsi sanki ağız birliği etmişçesine Mary tıpkı su gibi demişlerdi. Gül dilinde en büyük iltifattır su gibi olmak. Çünkü güller de su gibidir. İçleriyle dışları birdir. Bizden de aynısını beklerler. Mary'nin bu beklentiyi fazlasıyla karşılayabilecek biri olduğunu hissetmişlerdi güller. Bunun yanında onun çok değerli biri olduğunu ona söylememi istemişlerdi benden. Güllerin mesajını kendilerine ilettiğimde utancından yüzü kızarmıştı Mary'nin. Bir değerim varsa eğer bu sadece sizi sevdiğim içindir diye karşılık vermişti güllere. Onun kendi değerini yalnızca güllere duyduğu sevgiyle tanımlaması güllerin çok hoşuna gitmişti. Bir an önce Mary'e seslerini duyurmak istiyorlardı. Ama ne yazık ki bu sırada o imkansızdı. Önce Mary'nin belli bir olgunluğa erişmesi gerekiyordu. Eğer ileride onun olgunlaşarak kendilerinden nesiller sonra açacak gülleri duymak üzere buraya döneceğinden emindiler. Aralarında bir toplantı yapıp oy birliğiyle önemli bir karar aldılar. Her gül solmadan evvel Mary hakkındaki bütün bildiklerini yeni açmakta olan goncalara aktaracaktı. Bunlar da kendilerinden sonra açacaklara. Onlar da bir sonrakilere. Böylece Mary'nin tüm özellikleri nesiller boyunca gülden güle dolaştı. O gün bugündür bu bahçede açan her gül onunla konuşacak şanslı nesil güllerden olmak için can atıyor. Bunun yanında o toplantıdan çok önemli bir karar daha çıkmıştı. Mary'nin Sokrat isimli gülü duyması sağlanacaktı. Sokrat, bahçenin en nadide gülüdür. Gülleri duyma sanatının en üst basamağıdır. Sadece şiirle konuşur. Mary buradayken Sokrat ile görüşememişti. Henüz hazır değildi buna. İşte bu bahçenin gülleri senelerdir Sokrat Mary buluşmasının heyecanıyla yaşıyorlar. Anlatılanları masalmış gibi dinliyordu Diana. Artık gerçek ile gerçeküstü kafasında birbirine girmiş, ne düşüneceğini, ne hissedeceğini iyiden iyiye şaşırmıştı. Ama en azından Sokrat'ın kim olduğunu biliyordu artık. İster istemez bahçede diğerlerinden farklı duran bir gül aradı gözleriyle. Diğerlerinden güzelliği veya görünüşüyle öne çıkan hiçbir gül yoktu. Sokrat'ı görebilir miyiz diye sordu Zeynep Hanım'a. Gerçekten istiyorsan görebilirsin tabii. Sana sürprizim de buydu zaten. Zeynep Hanım Diana'yı kendisini takip etmesini söyledi. Birkaç dakika sonra en uçtaki gül ağaçlarını geride bırakarak bahçenin sonuna ulaştılar. Yaklaşık yarım metrekare büyüklüğündeki boş bir toprak parçasının önüne geldiklerinde Zeynep Hanım durdu. Geldik işte. Bahçede hemen hemen her karış toprağa güller ekiliydi. Bir tek orası hariç. Zeynep Hanım hiç kıpırdamadan orada öylece duruyordu. Diana da bir süre hiç sesini çıkarmadan onun yanında bekledi. Ama bir iki dakika geçince dayanamayarak, ''Niçin burada böyle duruyoruz?'' diye sordu. ''Sokrat'a gittiğimizi zannediyordum ben.'' Onun yanındayız zaten Diana. İşte Sokrat bütün ihtişamıyla karşında. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Lütfen bana şaka yaptığınızı söyleyin. Zeynep Hanım avucundaki bir gülü tutarmış gibi şekil verip elini boşlukta öylece tutmaya başladı. Şu güllerin güzelliğine bak. Sözünü bitirir bitirmez başını pişman olmuşçasına salladı. Çok affedersin Diana. Göremeyeceğim bir şeyin güzelliğinden sana bahsetmemeliydim. Diana hayret dolu bakışlarla Zeynep Hanım'ı izliyordu. Sokrat'ın tam karşımızda durduğuna inanmıyorsun değil mi? Eh buna inanmam epeyce güç. Peki söyle bana o zaman dedi Zeynep Hanım. Başkaları senelerce seni gülleri duyamayacağına inandırabildiler de ben niçin seni birkaç dakikalığına bir gülü göremeyeceğine inandıramıyorum? Zeynep Hanım Diana'dan bir cevap beklemeden eliyle boş toprağa işaret etti. Sokrat bir hafta önce işte tam burada ekiliydi. Onu Mary'e armağan etmeyi düşündüğümden bazı hazırlıklar için seracı bir arkadaşıma yolladım. Böyle bir açıklamaya gerçekten ihtiyacım vardı doğrusu. Ne sürprizmiş ama, neredeyse kaçıp gidecektim yanınızdan. Bu arada sana bir özür borcum oldu Diana. Ne pembe ne de beyaz yalan vardır çünkü. Yalan yalandır. Ama eğer bir yalan kendisinden kat be kat daha büyük bir yalanı ortaya çıkarıyorsa, senin gülleri duyamayacağın yalanını mesela, o zaman hoş görülebilir sanırım. Yine de senden özür diliyor ve beni anlayışla karşılamanı istiyorum. Önemi yok, dedi Diana gülümseyerek. Kapıya vardıklarında, yarın sabah giderse saat 15.31'e erteleyelim, dedi Zeynep Hanım. Ama saat 9.30 gibi odanda bekle beni. Şöyle seninle güzel bir boğaz turu yapalım, ne dersin? Müthiş olur derim. 33. Büyüleyici bir İstanbul gezintisinin ardından ders saatine kadar biraz dinlenmek için odasına çekilmişti Diana. Hala geçirdiği günün etkisindeydi. Zeynep Hanım onu sabah erkenden odasından almış ve Ortaköy diye anılan küçük bir sahil semtine götürmüştü. Orada önce gözleme yemişler, sonra kiralık bir tekneyle tarihi caminin önünden iskeleden denize açılmışlardı. Boğazın durgun masmavi sularında Avrupa yakası boyunca Yeniköy'e kadar yol almışlardı. Oradan Asya yakasına geçerek Marmara Denizi'ne doğru ilerlemişler ve asırlardır kapalı kaldıktan sonra birkaç yıl önce halka açılan Kız Kulesi'nde öğle yemeği yemişlerdi. Aslında gözlemeyle yemek faslını hallettiklerini düşünmüştü Diana ama sofrayı birbiri ardına gelen Osmanlı mutfağının seçme yemeklerine itiraz edememişti. Zeynep Hanım ders saatine kadar Meri ve Güller hakkında konuşmayı yasakladığı, Diana da geçmişi bir günlüğüne de olsa unutmak istediği için pek fazla konuşmamışlardı. Ama bol bol gülmüş ve hatta yemek boyunca bir ara birbirlerine fıkra anlatma yarışına girmişlerdi. Bu gezinin kusursuz olabilmesi için Zeynep Hanım'ın her detayı düşündüğünü gözlemlemişti Diana. Gün boyunca öylesine el üstünde tutulduğunu hissetmişti ki, Zeynep Hanım beni yine Mary ile mi karıştırdı acaba diye düşünmeden edememişti. Diana ders için bahçeye inerken gün boyunca sık sık gülen Zeynep Hanım'ın yine gülleri duyma sanatının ciddiyetine bürünüp bürünmeyeceğini merak ediyordu. Saat tam dersin başlayacağı dakikayı gösterdiğinde Zeynep Hanım'ın sesini işitti. Hiç vakit kaybetmeden bahçeye geçelim. Diana hızlı adımlarla bahçeye doğru yürüyen Zeynep Hanım'ı takip etti. Bahçenin ortasına geldiklerinde yolun kenarında daha önce görmediği büyük bir saksı dikkatini çekti Diana'nın. Saksıda adeta iç içe geçmiş sarmaşık güller gibi birbirine dolanmış iki ayrı gül fidanı gördü. Fidanlardan birinin üzerinde gül kırmızı, diğerindeki ise beyazdı. Kırmızı gül dimdik duruyor, beyaz olansa hafif bükülmüş yere doğru bakıyordu. İki gülün dalları ve yaprakları birbirine öylesine karışmıştı ki saplarına dikkat edilmediğinde aynı fidanın iki farklı renkte gül verdiği zannediliyordu. Sokrat bu mu yoksa diye sordu Diana. Hayır, saksının üstünde ismi yazılı. Diana eğilerek saksıya kazınmış ismi okudu. Efes. Bir antik şehir değil mi? Aynen öyle. Bir zamanlar bugünkü Selçuk diyarında kurulmuş. Oradan mı geldi bu saksı? Gördüğüm kadarıyla bahçedeki hiçbir gül saksıda değil. Onları bahçeye mi ekeceksiniz? Doğru, Efes'ten gelmişti. Bir süredir içerideydi ama dün gece bahçeye aldık onu. Efes güllerinin bahçeye ekilip ekilmeyeceklerini ise tamamen onlara bağlı. 3 gün süreleri var. Ya buraya ekilecekler ya da Efes'e geri yollanacaklar. Bir sınav verecekler, anlayacağın. Diana artık Zeynep Hanım'ın söylediklerine şaşırmamayı öğrenmişti. Nasıl bir sınav diye sordu. Sanki güllerin bir bahçeye ekilmeden önce sınav vermelerinden daha doğal bir şey yokmuş gibi. Bu bahçedeki güllerin en büyük özelliklerinden biri renkleri, dilleri, boyları ne kadar farklı olursa olsun birbirleriyle büyük bir uyum içinde yaşayabilmeleridir. Kavga, kıskançlık ve kibirden bütünüyle arındırılmış bir hayat sürerler burada. İşte bu sebeple bahçeye yeni bir gül ekerken çok seçici davranıyoruz. Güller birbirinden etkilenir ve zamanla çevrelerindeki güllerin haliyle hallenirler. Bizim bunu anlatan güzel bir atasözümüz var. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bu yüzden bir gülü bahçeye ekmeden önce diğer gülleri kötü yönde etkileyip etkilemeyeceğini bilmek isteriz. Hele Efes gülünün çok özel bir durumu var. Bu iki başlı gül birbirinden çok farklı özellikler taşıyan iki ayrı gülün aynı saksıya ekilmesiyle oluşmuş. 11. ayrımın sonu sayfa 151, devamı 12. ayrımda.